Şeker.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve haftanın son günündeki birlikteliğimiz başladı. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aktepe var ve Memleketim FM ortak yayınıyla birlikteyiz biliyorsunuz. Memleketim FM masasında da yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Sergül Doğan var. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize sizleri de bekliyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra gelin bu hafta haftanın da birlikteliğine her zaman olduğu gibi yine müzikle başlayalım. 15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir konuk davet ettik stüdyomuza. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında aldığı bir kararla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş. Toplumu engelli yaşam hakkında bilgilendirerek duygusal, sosyal ve algısal farkındalığı artırmak amacıyla Engelsiz Yaşama Derneği olarak evet. kuruldunuz ve bu derneğin yönetim kurulu başkanı Sayın Gönül Gürsoy. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şimdi birazcık önce dernekten bahsedelim isterseniz. 92 yılında dedik, evet. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kabul edildi dedik. Sizin derneğiniz ne zaman faaliyete geçti?
Derneğimiz 2007 yılında kuruldu. O günden bugüne çok aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli çocuklarımızın, ailelerin yanında olarak.
Sadece çocukların mı?
Çocuklar ve ailelerin, bireylerin.
Evet.
Ama ben aynı zamanda eğitimciyim. O nedenle ağzım çok alışkın çocuklara. Halen de aktif çalışıyorum. Çocuklardan başlayan bir süreç tabii ki bireyleri. Hı hı. Hatta sadece engelliler değil, derneğimizin şöyle bir hedefi de var. Engelli olmayan bireylere ulaşmak aslında. Hı hı. Toplumsal bilinç yaratmak amaçlı. Yönetim kurulumuzda da daha çok engelli aileden çok diğer bireyler, normal gelişen bireyler var.
Evet. Şimdi 2007 dediniz. Dolayısıyla geldiğimiz yıllar içerisinde baktığımızda derneğinizin çalışmaları hakkında neler söyleyeceksiniz? Hedefler nelerdi? Amaç neydi? O hedeflere ulaşıldı mı? Amacınıza ulaşabiliyor musunuz?
Evet. Çok aktif, dediğim gibi etkinliklerimiz devam ediyor o günden bu yana. Hatta bu yıl şöyle bir çalışma yaptık. Bir albüm oluşturalım dedik ve paylaşalım sosyal medyada. Kendimiz bile şaşırdık. Epeyce şey yapmışız durdurak bilmeden. Hı hı. En önemlisi belki sizinle gün ışığı projesini paylaşabilirim. Hı hı. Türk Telekom sponsorluğunda
yapıyoruz. Nasıl bir projedir gün ışığı? Yeni bir proje mi?
Yeni sayılır. 3 yıldır devam ediyor ama çoğalarak devam ediyor.
Nasıl
daha
bir
aktif
proje?
Görme engelli çocuklarla yapıyoruz projemizi. Görme engelli tanısı almış çocuklar aslında ışık algısı var. O ışık algısıyla işlevsel görme becerisi eğitimi veriyoruz. Ve normalde bu çalışma yapılmadığında görme tanısı alan, kör tanısı alan çocuklar tamamen hayatlarını hiç görmeden devam ettirebilirler. Ya da aldıkları eğitimle hayatlarını görerek sosyal yaşamlarını, akademik yaşamlarını akranlarıyla bir arada gören bireyler olarak devam
Peki,
ettirebiliyorlar.
Peki ne zaman başlanması gerekir onların
Çok
eğitimlerine?
Çok erken yaşlarda
Çok
başlanması.
Çok erken derken?
Hatta erken müdahale diyoruz. 3 aylıkken, 4 aylıkken başlıyoruz ki zaten aile ancak yavaş yavaş çocuğunun görmediğini
kabullenebiliyor. Evet.
Erken başladığımız eğitimlerde çok olumlu sonuçlar alıyoruz. %100 diyebilirim yapılan anketler,
Peki,
çalışmalar.
Peki ne kadar zaman sonra görüyorsunuz bu çalışmaların sonucunu?
Çok uzun bir süreç tabii ki.
Evet.
Ama bir ay sonra bile çocukta değişiklikler fark ediyoruz. Hatta doktorlar bile ikinci kontrollerinde çok gelişme var, ne yaptınız şeklinde sorularla karşılaşıyor ailelerimiz.
Çok güzel. Peki nasıl bir eğitimdir? Kimler veriyor bu eğitimi?
Multidisipliner bir yaklaşımla çalışıyoruz. Özel eğitim öğretmenimiz var, çocuk gelişimci, psikolog, sanat öğretmenlerimiz var. Yaparak, yaşayarak öğrenme eğitim modelini kullanıyoruz. Hı hı. İşlevsel görme becerisini arttıran farklı etkinliklerin oluşturduğu bir eğitim modeli.
Evet. Peki nerede veriyorsunuz bu eğitimi? Çocukları getirdikleri bir yer mi var yoksa sizler
Tabii,
mi gidiyorsunuz?
Tabii bir eğitim danışmanlığımız var. Park Caddesi'nde yerimiz.
Evet.
Burada Ankara merkezli. Ama Türkiye'nin her yerinden geliyor çocuklarımız. Ücret almıyoruz. Türk Hı-hı. Telekom karşılıyor. Geliş ücretlerini ailelerimizin.
Kalış ücretleri.
Evet, hepsini karşılıyor. Biz eğitimlerini veriyoruz.
Ne kadar sürüyor eğitimler?
7 ay süren bir eğitim.
Her gün mü?
Yok, sadece bir kez görüyoruz. Bir gün hem aile eğitimi veriyoruz hem çocuklarımızın eğitimi değerlendirmelerini yapıyoruz. Daha sonra bir tablet veriyoruz. O tabletle uzaktan eğitim sürüyor 7 ay boyunca. Çünkü hani sadece Ankara olmasın, Türkiye genelinde bütün ailelere ulaşalım istedik. Evet. Uzaktan eğitimle hem öğretmenlerle, bu arada eğitimci eğitimi de
O zaman
veriyoruz.
Sadece görme engelliler için bir eğitim
evet,
bu.
Evet, bu çalışmamız sadece görme evet. engellilerle ilgili. Buradan hani aileleri duyurmak istedim aslında.
Evet,
çünkü
elbette.
Gelen aileler keşke önceden haberimiz olsaydı diye çok içleri yanıyor böyle.
Geç
bir an
de kalınmış
önce.
Değil aslında, değil mi? Yani erken yaşlarda başlanılması gerekiyor ama şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Belki 3-5 yaşlarında çocukları vardır. Onlar geç mi kalmış oluyorlar?
Hayır, mutlaka evet. her yaşta eğitime alınabilir, faydası da olur. Sadece erken yaş çok çok daha etkili. Hani o yaşı kaçırmamak gerekiyor. Ki bütün gelişimde öyle zaten. Erken müdahale her zaman her farklı alan içinde geçerli bu zaten.
Evet.
Ama Türkiye'de yeni uygulama olduğu için lise çocuklarımız da var. Yetişkinler de gelip bu konuyla ilgili fikir alıyorlar, paylaşıyorlar. Onlar da hayatlarına entegre edebiliyorlar.
Evet, çok güzel. O zaman sonsuz bir proje bu.
Öyle görünüyor, evet.
Evet, değil mi?
evet.
Peki şimdiye kadar kaç çocuk yararlandı?
Şu ana kadar 300 öğrencimize eğitim verdik. 200 öğrenciyle de yeni başladık şu anda.
Peki yaş grupları nedir o öğrencileri?
3 aylıktan başlayıp okul çağına kadar, lise yaşına kadar olabilir. Ama dediğim gibi hani bize olan müracaatlarda erken yaşları tercih ediyoruz.
Evet.
Kriterlerimiz
bunlar. Şimdi bizi yurdumuzun pek çok yerinden dinleyen dinleyicilerimiz evet. var. Tabii yurt dışından da dinleyen dinleyicilerimiz var da onlar böyle bir konuda sizden nasıl bir yardım talep edebilirler? Nereye nasıl müracaat edecekler acaba?
Engelsiz Yaşama Derneği'ni arayarak daha detaylı bilgi alabilirler.
Evet,
ya da bize ulaşabilirler.
Bir elektronik posta adresiniz varsa onu da verelim isterseniz.
Tabii. Özelgönülturgut@gmail.com buradan ulaşabilirler.
Evet. Şimdi tabii bu Gün Işığı projesi sadece tek bir projeniz.
Evet.
3 yıldır devam eden bir proje. Şimdi bunun yanı sıra pek çok projeye de imza attınız.
Evet.
Daha gelecekte olan projeler de var. Birazcık da onlardan söz edelim isterseniz.
İşkur projelerimiz var. İşkur'la birlikte yaptığımız. Gene sanatsal projelerimiz var. Çocuklarımızı iş hayatına hazırlayan projeler var. Halen bir tanesi devam ediyor.
Ne tür
onları
iş,
da hayata hazırlamaya, iş
hayatına
hazırlayan, sosyal anlamda bir iş yerinde kurallar nelerdir, nasıl davranmamız gerekiyor, gidiş gelişinden tutun da oradaki yapacağı işlere kadar biz onlara rol model oluyoruz, eğitim veriyoruz. Onları da hayata hazırlamaya çalışıyoruz.
Evet.
Bunun dışında geçen yıl gene 3 Aralık'ta uyguladığımız bir etkinlik vardı. Sokak etkinliği. Buradan biraz da belki hani sosyal anlamda ya da toplumsal anlamda bir konuya değinmek istiyorum. Engellemeyin kartlarıyla çıktık ve sokakta
evet
bariyer oluşturduk böyle karşılıklı. İnsanların oradan geçmesini, hani aramızdan geçmesini sağlayan bir koridordu bu. Geçerken hani bir bakıp ne oluyor bugün işte 3 Aralık kimler var şeklinde bir farkındalık yaratmak istedik aslında. Aslında bu anlamda o kadar çok böyle yeterli eğitime sahip değiliz herhalde ya da bilince sahip değiliz. Hep koridorun dışından geçmeye çalıştılar ve çok şaşkın bakışlarla karşılaştık. Daha sonra onları bir video haline getirip paylaştık yine sosyal medyada. Elimizden geldiği kadar farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Engellilik nedir? Hani biz diğer bireyler olarak neler yapabiliriz? Bütünleştirici yaklaşım, hı hı. onlara el uzatmak, onların biraz daha nefes alabilmelerini
sosyal
sağlayacak.
Sosyal yaşam ve standartlarını yükseltmek evet, aslında amaç evet. değil mi?
Fiziksel, sosyal, hı hı. ekonomik bütün aslında ihtiyaçlarına cevap verebilmek çok önemli. Engellilikte bireysel farklılıklar çok hı hı. önemli. Bireysel özellikler onların ihtiyaçlarını belki de hani fark edip ya da saptayıp ona göre neler yapılabilir? O çalışmaların içinde olmak. Dediğim gibi her ortamda ayrıştırarak değil de bütünleştirici bir yaklaşımla
evet.
hep bir arada olmak aslında.
Evet. Şimdi toplumsal yaşama katılımı artıracak pek çok projeye imza attınız.
Evet.
Peki engellilerin bu konuda sizden talepleri var mı dernek olarak?
Aslında daha çok sosyal anlamda. Talepleri hı hı. var.
Hani, neler istiyorlar mesela?
Mesela sokağa çıktığımızda hani bize farklı gözlerle bakmasınlar. Hı hı. Bize sorular yöneltmesinler. Hani biz zaten yeterince üzülüyoruz ama böyle bakıldığında rahatsızlık hissediyoruz ve sokağa çıkmak istemiyoruz diyorlar hı hı. mesela. Farklı sosyal ortamlara girmek istiyorlar. Rahatlıkla çocuklarını götürebilecek, oturabilecekleri ortamları tercih ediyorlar.
Bu tür mekanların da olması gerekiyor. Oralara gidip gelebilecekleri yerlerin değil mi? Engellerini.
Evet. Hem fiziki açıdan hı-hı. düzenlenmiş olması gerekiyor. Ama bizim meselemiz aslında daha çok sosyal anlamda kabul görmeleri. Hani özel farklı mekanlar değil. Fiziksel anlamda düzenlemeler yapıldıktan sonra asıl her yere girebilmek, her yerde olabilmek.
İstekleri.
Evet, insanların evet. da ona göre yaklaşımları olması.
Evet, umarız tabii engelli vatandaşlarımızın önündeki bu engeller kaldırılsın. Kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesi de yükselsin. Çünkü evet. Gerçekten ailelerine bağımlı olarak yaşıyorlar ne yazık ki değil mi?
Ne yazık ki evet. Evet. Bizim yapabileceğimiz sanıyorum. Toplumsal olarak hani el uzatalım, bütünleştirici olalım derken bunları kastediyorum. Onların ihtiyaçlarını belirleyelim, onlara olanak, ortam sağlamaya çalışalım ve günlük yaşamlarını kendileri yapabilecek şekilde, bağımsız hareket edebilecek şekilde onlara ortam sağlayalım.
Evet, bu çok önemli gerçekten.
Evet.
Peki nedir ülkemizdeki fiziksel şartlara baktığımızda hani görüyoruz bazı kaldırımlar, bazı işte kaldırım taşları, işte tutunacak
evet.
yerler ama yeterli midir? Bununla ilgili pek çok şikayet var. Neler söyleyeceksiniz? Dünya ile karşılaştırdığımızda
evet.
neler söyleyeceksiniz?
Yeterli olmadığını düşünüyoruz.
Evet.
Bu bize ailelerden, bireylerden gelen hani onların anlattıkları duyumlar var. Bizim yaşadıklarımız var tabii ki. Öncelikli olarak fiziksel düzenlemelerin mutlaka artık gerçekten onların rahat edebilecekleri, dolaşabilecekleri, evden çıkabilecekleri duruma getirilmeli. Çok acilen hı hı. taleplerimiz arasında.
Evet, çok önemli gerçekten.
Evet.
Evet, daha pek çok projeniz var ancak ne yazık ki süremizin de sonuna geldik. Hı. Çok teşekkür ediyoruz bugün
ben
bizlerle birlikte
ediyorum.
Olduğunuz için. Bir nebze farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize.
Ne
son
mutlu.
Olarak söylemek istediğiniz bir cümle varsa alalım lütfen.
Son olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde böyle anlamlı bir günde bunları konuşabilmek çok güzeldi. Size, yönetim kurulu arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Bütün engelleri kucaklıyorum. Sevgiyle saygılarımı iletiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Aslında engelleri aşmak elimizde.
Evet.
Bir an önce de onu aşmak dileğiyle diyelim.
Diyelim.
Ve çok teşekkür ederim size tekrar.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Engelsiz Yaşama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gönül Gürsoy stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ederken yine müzik diyoruz Hayatın Sesleri'nde.
sevdiğim halini. Saçların dağınık, yüzünde yastık izi. Bir pazar kahvaltısı gibi. Küçük oyunların, büyük savaşların arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Bir pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi.
Bitmesi gerek artık,
anlıyoruz ikimiz de. Yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi.
Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor.
...15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir projeden söz edeceğiz. Şimdi siz sevgili dinleyenlerimize Güzel Evim projesi kapsamında siz dert etmeyin biz yaparız sloganıyla evlerde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Şimdi bununla ilgili daha detaylı bilgiler almak üzere telefon hattımızda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Ekrem Ayaz var. Efendim merhabalar, iyi günler, hoş geldiniz hayatın seslerine.
Merhaba Nilüfer Hanım, teşekkür ederim, sağ olun.
Sizler de sağ olun. Evet, çok güzel, çok değişik bir proje. Yaşam koşulları elverişsiz evleri onarıyorsunuz herhalde değil mi efendim? Projeden biraz kapsamlıca söz edebilir miyiz lütfen?
Evet Nilüfer Hanım, bizim sosyal inceleme ekibi arkadaşlarımız 13 ilçemizde incelemeler yapıyorlar. Bu incelemeler sırasında dezavantajlı durumdaki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla daha çok eşi vefat etmiş, eşi cezaevinde olan dul ve yetim aileleri tespit ederek bunların kullanılma esnasında çeşitli şekilde böyle elverişsiz olan evlerine onararak boyasıdır, badanasıdır, kapı pencerelerinin onarımıdır. Bu evleri kullanışlı bir hale getirerek onların hizmetine tekrar sunuyoruz. Bu siz dert etmeyin biz yaparız sloganıyla başlatmış olduğumuz bir proje. Güzel Evim projesi. Bu kapsamda çalışmalarımız başlatıldı. Şu anda da arkadaşlar bu onarımları, tadilatları yapıyorlar ve muhtaç ailelere, dezavantajlı ailelere evlerini teslim ediyorlar.
Evet.
Böyle bir proje. Evet.
Peki evleri sizler tespit ediyorsunuz anladığım kadarıyla ama
doğrudur.
Size yapılan evet. Müracaatları da değerlendiriyor musunuz acaba?
Aynı şekilde doğrudur. Yani bu proje başladıktan sonra yeni müracaatlar geliyor. Bu müracaatlar da yine bizim sosyal inceleme ekiplerimiz tarafından yerinde incelenerek uygunsa, yani şartları bizim belirlenmiş olduğumuz proje kapsamındaki şartları taşıyorsa ailelerin bu evleri de onarılıyor. Aynı şekilde onarım devam ediyor. Evet.
Evet. Eski evleri yeni hale getiriyorsunuz yani.
Aynı. Yani dediğim gibi duvarları çökmüş olan veya işte çeşitli kullanımdan dolayı deforme olmuş olan, ondan sonra penceresi olmayan veya kullanılamaz halde olan, tadilat, bakım, onarım gereken ne şekilde yapılması gereken neler varsa onları yapıyoruz yani. Daha sıcak bir ortama kavuşturuyoruz evlerini, ailelerini.
Evet. Kaç ev yaptınız proje çerçevesinde?
Yani proje yeni başladı.
Ne zaman başladı? Ne zaman başladı efendim?
Bir 15 gün oldu. Bu kapsamda şu ana kadar 7 evimizi onarımını yapmış, ailelere teslim etmiş durumdayız.
Ne kadar sürecek projeniz?
Proje devam edecek. Yani projede belli bir süre yok.
Bütün evler yenilenene kadar devam edecek İnşallah. Diyorsunuz.
İnşallah. Çalışmamız o yönde. O şekilde talepler geldikçe bizim yapmış olduğumuz tespitler doğrultusunda tespit etmiş olduğumuz evleri bakım onarımı yaparak ailelere teslim edeceğiz. Yani bu projenin belli bir süresi yok. Bitme gibi bir durum yok. Devam edecek yani projemiz.
Evet. Çok güzel gerçekten bir proje. Peki daha farklı projeleriniz var mıdır buna ilaveten?
Aynı şekilde bu hafta başlamış olduğumuz yine bir proje var. Büyükşehir'le yuvanız ısınıyor sloganıyla başlatmış olduğumuz bir proje. Sıcak yuvaya kavuşması için vatandaşların, bu biliyorsunuz vakıflar kömür yardımları yapıyorlar. Yine belirtmiş olduğumuz ailelerden, dezavantajlı ailelerden soba alamayan ailelere sobalar alınarak teslim ediliyor. Battaniye yardımları yapılıyor. Bu da Büyükşehir'le yuvanız ısınıyor projemiz. Bu kapsamda hatta bu kömür zehirlenmelerini önleme amacıyla karbon monoksit dedektörüne kadar ailelere veriyoruz, dağıtıyoruz. Bu da yeni başlayan bir proje. Bu pazartesi günü başladı. Bu kapsamda da dediğimiz işte sobadır, battaniyedir, dedektördür dağıtımlarımıza devam ediyoruz.
Evet. Siz dert etmeyin biz yaparız sloganıyla yola çıkmışsınız. Dolayısıyla güzel evim, yuvam ısınıyor ve daha çeşitli adlarla proje kapsamında pek çok etkinlik yapacağı benziyorsunuz. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim çalışmalarınızda. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Şunu da ekleyebilirim.
Buyurun.
Bizim her sabah ilçelerimiz dahil, 13 ilçemiz dahil, merkez dahil 24 bin kişiye sıcak çorba ikramı yapıyoruz. Her sabah bu.
Evet.
24 bin kişiye her sabah çorba ikramı bu. Daha çok hastanelerde, hastanelerin önündeki bekleyen vatandaşlara, okul yanında çocuklara, normal diğer vatandaşlara ikramımız oluyor. Her günde 24 bin aileye çorba ikramımız sosyal yardım manasında yapıyoruz.
Evet.
Daha devam eden bir eski program.
Yuvaları ısıtırken insanların içlerini de ısıtıyorsunuz.
Aynı öyle. Evet.
Evet. Projelerinizde kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle yeni projelerinizi yine duyurmak dileğiyle. Sağ olun, var olun efendim. İyi günler.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi günler. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Ekrem Ayaz telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Karşıma çıkınca yüreğim sanki bir küçük kanarya. Bir çift diri göz, bir küçük çanta. Utangaç, sıkılgan, hatta ürkekçe biraz da. İçeri girsene, çantanı versene. Şöyle geç otur, soluklan, rahatla. Aynı ev, aynı oda, yine aynı veranda. Bıraktığım gibi ellerin, hala kahramansın öykülerin. geçmiş tüm çizgilerin.
Bir tütün sarmak ister misin? Şarap? Bozcaada'da. Sen seversin. Anlatma, sormayacağım. Neyse ne. Geldin ya.
Dünden kalanlar. Dünden kalanlar köşemizdeyiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, az önceki konuğumuzla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla konuştuk. Dolayısıyla dünden kalanlar köşemizde de engellilere Osmanlı'dan başlayarak bir bakalım istedik. Evet. Osmanlı'da nasıldı acaba engelli yaklaşımı?
Evet, engelliler deyince tabii hani böyle özel olarak engellilere uygun bir eğitimin ancak 19. yüzyılda olduğunu görüyoruz. Ancak evet, daha öncesinde oldukça önem verildiğini görüyoruz. Nasıl önem veriliyor? Vakıflar kuruluyor mesela, özellikle engellilere hizmet vermek için. Kimlere? Görme engellilere, işitme engellilere ya da bedensel engellilere, zihinsel engellilere. Bir de hastaneler var tabii ki. Mesela Avrupa'da içlerine şeytan girmiş denilip özellikle zihinsel engellilerin yakıldığı ya da işkence gördüğü, içindeki şeytanı çıkaralım, cinni çıkaralım diye işkence gördüğü bir dönemde, bizde özellikle akıl hastalarının müzikle ya da diğer başka yöntemlerle, daha hani hakikaten tıbbi yöntemlerle tedavi edildiklerini görüyoruz. Önem verildiğini görüyoruz. Toplumun dışına atılmadıklarını ve topluma kazandırmak için çabalar yapıldığını görüyoruz. Kimilerinin mesela özellikle görme engellilerin hafız olarak, mevlithan olarak ya da müezzin olarak yetiştirildiklerini görüyoruz. Bu tür bir takım mesleklerle onları toplumun dışına atmadan içeride tutmak, toplumun içerisinde tutmak. Ancak eğitimleriyle ilgili çok ciddi çabalar ancak 1889'da başlıyor. O da Hamidiye Ticaret Mektebi Müdürü Ferdinand Grati, böyle bir okulun olmadığından ama bunların da eğitime ihtiyaç duyduklarından bahsederek böyle bir okulun açılmasıyla ilgili girişimde bulunuyor. Ve gerçekten o girişimi başarılı oluyor, okul açılıyor. Yaklaşık işte 30 kişiye eğitim verileceğini, sadece işitme engelli alfabesinin değil, aynı zamanda bu çocuklara farklı bir takım, mesela işte coğrafya gibi, ahlak gibi bir takım konularda da gene günlük bir takım bilgiler gibi bilgilerin verileceğini, böyle bir eğitime ihtiyaç olduğunu söylüyor. Hakikaten de ilk senelerinde çok ciddi manada bir talep oluyor okula. Yani ilk başta mesela 30 kişilik demişler, 25-30 kişiyle başlamış. Hı hı. Ancak daha sonrasında talep birden artınca, çünkü üst düzey memurların da çocuklarında görme engelli olanlar, işitme engelli olanlar var. O üst düzey memurlar böyle bir okul açılınca hemen girişimde bulunuyorlar çocuklarını getirebilmek için. Ve okulun devam etmesinde de, eğitime devam etmesinde de gerçekten çok büyük destekleri oluyor. Ama sonraki senelerde işte 45 kişiye ulaşıyor sayı. Ancak daha sonrasında mesela en büyük sıkıntılardan bir tanesi, sık sık dile getirilen sıkıntılardan bir tanesi, yatılı öğrenci kabul etmiyor. Halbuki mesela hani yatılı öğrenci kabul etse, uzaktan gelip gitmek her gün öyle bir öğrenci için o dönemde düşünürsek çok zor.
Çok, evet.
Ama yatılı olarak vermiş olabilseler daha eminim kapasitesi artacaktı o dönemde. Ve bunu dile de getiriyorlar yani yatılı olabilmesi için. Ancak açılması bile hani sıkıntılı olduğu için maalesef o kabul görmüyor. Ve neredeyse seyyar diyebileceğimiz, aslında seyyar değil ama okul seyyar diyebileceğimiz bir tarzda çalışıyor. Neden? Çünkü ilk 9-10 sene içerisinde, ilk açıldığı 9-10 senesi içerisinde 4-5 kere yer değiştiriyor okul. Hani kah orada, kah deprem sebebiyle bina zarar gördü, haydi buraya, haydi orada işte başka bir amaçla kullanacak orası, şuraya derken böyle çeşitli şekillerde, ya da işte öğrenciniz azaldı, burası çok büyük, size başka daha bir küçük binayı alalım derken sık sık yer değiştirdiği için de öğrenci kaybına uğruyor.
Bir
de
peki, tabii sadece görme engellilere mi hizmet vermiş, yok,
bu
yoksa
bahsettiğim,
hepsine?
Bu bahsettiğim sağır ve dilsizler okulu diye geçiyor. İlk
evet.
yapılan bu.
Evet.
Daha sonrasında AMA okulu içinde aynı şekilde Grati 1890'da tekrar girişimde bulunuyor. Bir sene sonra işitme engelliler okulun açılmasından bir sene sonra girişimde bulunuyor. Aynı şekilde AMA okuluna da ihtiyaç var diye. Ve ondan sonrasında AMA okulu da açılıyor onun yanı sıra. Ona da bir müfredat hazırlanıyor. Orada da daha ağırlıklı olarak mesela hani görme engellilerin esas belki daha iyi olduğunu düşündükleri bir alan olduğu için, belki de öyle yetiştirelim diye düşündükleri için çalgı eğitimi, müzik eğitimi üzerinde duruyorlar. Bu iki okul böyle bu şekilde bir süre dediğim gibi devam ediyor. Ancak çok sık yer değiştirince bu anlamda baktığımızda öğrenci kaybına uğruyor. Bir de Grati ölüyor. 3 sene sonrasında oğlu geliyor yerine müdür olarak. Ancak o da hariciye nezaretinde çalıştığı için çok okulun işleriyle ilgilenemiyor yeteri kadar. Yani böyle bir okul açılmış ama ihtiyaçları olacaktır tabii ki. Öğretmen yetişecek, orada kimler eğitim verecek, o da önemli. Mesela belki de ilk pedagoglarımızdan bir tanesi olan Selim Sabit Efendi'nin oğlu Besim Bey orada Türkçe öğretmen olarak görev alıyor. Ona mesela Grati öğretiyor bu daktilo dilini. Gene bu okulda Fransız işaret alfabesinden, uluslararası işaret alfabesinden uyarlanarak bir işaret, Osmanlı işaret alfabesi geliştiriliyor. İlk
işaret dili de vardı yani.
İşaret dili geliştiriliyor. Ama bu işaret dilinin oradaki Latin alfabesinde olduğu gibi olmadığını düşünelim. Neden? Çünkü Osmanlıca'da bağlı harfler birbirine. Dolayısıyla hangisinin bağlı olduğunu, hangisinin bağlı olmadığını belirtecek. Ayrıca işaretler kullanılarak anlatıldığı için bir takım sıkıntılara yol açıyordu bu anlamda baktığımızda. Bunun da öğretilmesi gerekiyordu diğer öğretmenlere de. Yani mesela Türkçe öğreteceksiniz, diyelim ki bu dili bilmeniz gerekiyor. Coğrafya öğreteceksiniz, bu dili bilmeniz gerekiyor. Yani bu anlamda da böyle bir takım müfredatıyla, eğitmenleriyle ilgili de sıkıntılar olmuştur. Bunun yanında başka usulsüzlükler tespit edilmiştir müfettişler tarafından. Uyarılmıştır öğrenciler, yöneticiler. Diğer taraftan bu öğrencilerin okula gidiş gelişleri, yatılı değil dedik ya, gidiş gelişleri de sıkıntılıydı. Çünkü o dönemin İstanbul'unu düşünün, at arabaları, atlar hareket halinde, yayalar var. Çocukların okula gelip giderken sağlıklı gelip gidebilmeleri için bir kere bir görme engelliyle bir işitme engelli kol kola iki kişilik gruplar halinde gelmeleri öneriliyor. Hatta bu körler sağırlar birbirini ağırlar atasözünün de bu uygulamadan geldiği söyleniyor. Çünkü o onun gözü oluyor, öbürü de onun kulağı oluyor. O şekilde birbirlerini uyararak, ama gene de bunların yetmediği ve araba kazalarında çocukların zarar gördüğü, kimi zaman ölümlere yol açan şeyler yaşandığı görülüyor. Bunun üzerine okul yönetimi bir forma geliştirmek gerektiğini düşünüyor ve kırmızı bir forma, siyah pantolon yanına kırmızı şerit, üzerlerinde de kırmızı bir ceket giymeleri zorunluluğu getiriliyor. Neden? Çünkü hani dikkat çekiyor kırmızı renk gerçekten de.
Ya engelli olduklarını
belirtmek için. Hem şöyle hani at arabaları görsün ve ona göre davransınlar. Ha, bunlar engelli görme ya da işitme engelli, duymazlar veya görmezler. İkincisi de halk farkına varsın. Hani gerektiğinde yardıma ihtiyaçları olduğunda engelli bireyler olduklarını bilerek onlara yardım etsinler diye.
Sanki şimdikinden çok daha fazla önem veriliyormuş
evet,
gibi
evet.
değil mi?
Evet, yani hani o anlamda Hı-hı. hakikaten Avrupa'daki durumun tersine evet. bizde geriye bu anlamda gidiş olduğu söylenebilir. Yani hani evet. o döneme baktığımız zaman o dönemki uygulamalara evet. Çünkü mesela Osmanlı'da da tellak olarak yetiştiriliyorlar. Mesela berber olarak yetiştiriliyorlar. Bir kere her şeyden evvel sarayda, daha sonrasında da çeşitli devlet dairelerinde odacı olarak ya da getir götür evrak işlerinde görevlendiriliyorlar. Hı hı. Özellikle işitme engelliler, konuşma engelliler. Neden? Çünkü devlet sırlarının dışarı çıkmaması için, konuşulan konuların anlaşılmaması için odada onların
özellikle
bulunması.
Özellikle tercih ediliyorlar.
Evet, özellikle evet. tercih ediliyorlar. Ve bir yerden bir yere de bir takım evraklar götürülüp getirilirken de devlet sırlarının ifşa edilmemesi, dışarıya çıkmaması için görevlendiriliyorlar. Hatta Osmanlı'da baş bizdeban diye en hani işitme engellilerin, konuşma engellilerin en üstü diyebileceğimiz bir görevli var. Ve hakikaten yavaş yavaş Osmanlı'da bu anlamda baktığımızda Alman birileri gelip, köleler gelip orada bu işaret dilini öğretiyorlar ve bir süre sonra bu işaret dili padişahın yanında da sesli konuşmak ayıp olduğundan, uygun kaçmadığından bu dille konuşmak bir süre sonra neredeyse hani bu dili bilip bu Hı-hı. işaret diliyle evet. konuşuyor olmak bir ayrıcalık gibi bir hale geliyor.
Evet.
Ve haremde de mesela aynı şekilde harem görevlilerinin de hem hadım hem de aynı zamanda dilsiz ya da işitme engelli olması bir avantaj olarak görülüyor. Bu mesela bir sonraki dönemde de yavaş yavaş modernleşmeye başladığı artık dönemde de nasıl uygulanıyor? İşte devlet dairelerinde odacı olarak istihdam ediliyor Hı-hı. ya da fabrikalarda çeşitli görevlerle bir şekilde istihdam ediliyorlar. Yani özellikle bu okulların mezunlarına, biraz önce bahsettiğimiz AMA okulundan ya da işitme engelliler okulundan mezun olanların istihdam edilebilmeleri için de girişimlerde bulunuluyor. Daha sonrasında hani gerçekten de 1904 yılına gelindiğinde bir müstakil okul ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Müstakil okul yapılsın diye karar veriliyor. Bununla ilgili banka hesapları kuruluyor, bir komisyon kuruluyor. Memurların maaşından %1'ini keselim, bir para toplayalım. Hani nereden böyle evet. bir okulun yapılması evet. için, müstakil bir binanın yapılması için uygun bütçe bulacağız. Çünkü devletin son dönemleri hakikaten bütçenin sıkıntılı olduğu dönemler. İşte memur maaşlarından %1 kesersek bir para toplanır. Bir süre sonra biz uygun bir yerde bir müstakil bina yaparız diye girişilen iş maalesef o paranın tıp araç gereçleri alınmasıyla sonuçlanıyor. Yani çok başka bir yere ve usulsüz bir şekilde harcanıyor o evet. para. Hani hesap soruluyor ama neye yarar? Maalesef Hı-hı. bu amaçla kullanılamamış oluyor. Sonrasında gene bağışlar yoluyla bir arsa, bir bina elde edilip kullanılmaya başlıyor. Orası da Darül Muallimin yapılıyor. Yani bir şekilde maalesef bir türlü karar alınmasına, nizamnamesi 1915 yılında çıkmasına rağmen gerçekten de nizamnamesine bakıldığında birçok şey düşünülmüş olduğunu görüyoruz. Ancak bir türlü bir müstakil bina yapılıp düzenli eğitime geçmesi ve ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olmamış evet,
oradan
maalesef.
Oradan başlamış herhalde ondan sonra
bir sıkıntılar
gelmiş.
Olmuş. Evet.
Şimdi zihinsel engellilerin zihinsel tedavilerine de çok büyük önem veriliyormuş aslında
evet,
o dönemde
evet,
yine
evet.
değil
zihinsel
mi?
Tedavilerine de önem veriliyor. Gerçekten şifahaneler dediğimiz hatta şu anda tımarhane dediğimiz kelime bimarhaneden geliyor. Yani aslına bakarsanız bimarhanelerde çok ciddi manada bu zihinsel engellilere, akıl hastalarına tedavi. Yani mesela baktığımız zaman toplumda iş yapamaz durumdalar, herhangi bir şey yapamaz durumdalar, dışlanabilirlerdi. Oysa gerçekten halkın da vakıflar kurarak çok ciddi bu tür hastalara destek verdiğini görüyoruz. Bu anlamda özellikle Haseki Hastanesi gene Süleymaniye Külliyesi içerisindeki şifahanenin çok hizmet ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan Darül Aceze kurumu mesela evet yoksullara, kimsesizlere destek olmak amacıyla kurulmuştur ama gene engelli vatandaşlara, kimi kimsesi olmayan, kendi işini yapamayacak durumda olan, devletin bakımına ihtiyaç duyan engellilere de Darül Aceze kapılarını açmıştır. Yani baktığımız zaman hakikaten bir kültürümüz var bununla ilgili. Engelli bireylere yardımcı olma kültürüyle ilgili bir kültürümüz var, geçmişimiz var. Ancak bürokratik işlemlerin o şekilde sağlıklı işlemediğini görüyoruz maalesef. Hani 1926'da bu işitme engelliler okulu kapatılıyor. İzmir'de bir okula naklediliyor. Daha sonrasında mesela açılıyor ama 1945'lerde, yani 1953'te tekrar işaret dilinin kullanılması yasaklanıyor. Mesela sadece sözel şekilde eğitim verilmesine, hı hı, karar veriliyor. O da hani işaret diliyle konuşmaya alışıp normal günlük yaşamda sözel iletişime dudak okumayı o zaman tembelleşiyorlar ve alışamıyorlar. Oysa günlük yaşamla irtibata geçebilmeleri için bunu da yapabilmeleri gerek diye böyle bir kural getiriliyor. Yani bir doğru nizamnameyle sağlıklı bir uygulamanın yapılamadığını, bunun da zaman zaman siyasi bir takım engellerle karşılaştığını, zaman zaman da bu konudaki maalesef eğitimsizliğimizin, yeterli hani devletin başında bulunanlardan bahsediyorum. Hani bu da bir aslına, evet, bakarsanız vizyon gerektiren bir şey. Hı hı. Sizin ya çevrenizde, mesela biraz önce bahsettim, özellikle yüksek dereceli memurlardan kendi çocuğu görme engelli olan, kendi çocuğu işitme engelli olanlar var. Onlar bu okulların devam etmesinde çok ciddi baskı uyguluyorlar. Destek bulmaya çalışıyorlar. Parasal giderlerini karşılayacak kaynaklar bulmaya çalışıyorlar. Şimdi sizin eğer çevrenizde böyle insanlar yoksa, bununla ilgili bir eğitiminiz yoksa, bilginiz, görgünüz yoksa, desteklemeniz, bu konuya duyarlılık göstermeniz de çok zor. Hani, evet, toplumda her kesimin bununla ilgili tabii ki kaygısının olması lazım. Yarın ne olacağımızı biliyor muyuz?
Evet, kesinlikle.
O anlamda tabii ki öyle ama bir bakış açısıyla da maalesef hani modern zamanlarda istediğimiz ölçüde hala bir engelli bilincinin toplumumuzda maalesef olmadığını görüyoruz. Umarım hani gelecek yıllarda bu kendi kültürümüzü, Osmanlı'dan
bir
itibaren gelen
evet,
engellilere olan bu şefkat kültürümüzün tekrar uyanmasını vicdanlarımızda ümidiyle diyelim, konumuzu kapatalım.
Evet.
Bütün engelli bireylerimize de bütün zorluklara rağmen güzel bir hayat diliyorum burada.
Evet, aslında engelleri aşmak elimizde.
Evet, evet, evet. Ama, hep beraber ama. Hep tek beraber. Başına olmuyor yani. Evet, sadece kesinlikle. Onların sorununa bırakmamak lazım. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülün Karabağ. Haftaya yine birlikteyiz. Dünden kalanlar, evet, köşemizde. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize, her zaman olduğu gibi. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteliğimizi sağlayan, yayınımızın sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aktepe'ydi. Memleketim FM masasında da sevgili Sergül Doğan vardı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü hayatın seslerini. Bugünlük bu kadar diyoruz. Pazartesi görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.